Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 31. ayrım. Rutin o kadar tanıdıktı ki dalmak, kazmak, toplamak. Mermaid'in güvertesinde bakla marla konglomeraları dövüyor, teytin incelemesi ve kaydetmesi için hazineleri ayırıyorlardı. Pembe incili altın bir düğme setinden, 30 santim uzunluğunda bir altın çubuğa kadar her buluntu tek tek titizlikle etiketleniyor, çiziliyor, fotoğraflanıyor ve portatif bir bilgisayara kaydediliyordu. Tate, eğitim ve deneyimini buluntuları korumak için kullanıma sunuyordu. Oldukça sığ kara iplerde çürümüş bir batığın fırtına ve dalga hareketleriyle daha da hasar görmüş olacağını biliyordu. Tahtalar gemi kurtları tarafından yenmiş olurdu. Ayrıca batığın tarihinin karşılaştığı hasardan da okunabileceğini biliyordu. Bu kez yukarı çıkarılan her bir parçanın korunmasını sağlayacaktı. Bunun geçmişe ve geleceğe karşı kendi sorumluluğu olduğunu hissediyordu. Küçük kırılgan parçalar kurumalarını önlemek için su dolu kavanozlarda saklanıyordu. Daha büyük parçalar su altında fotoğraflanacak ve çizilecek, sonra dipte üst üste stoklanacaktı. Bulmayı umduğu ince cam şişeler gibi kırılgan şeyler için içi yastıklı kutuları vardı. Ahşap örnekler çarpılmamaları için güvertede hazırladığı ufak tankta su içinde bırakılacaktı. Tate, Marla'yı çırak kimyager olarak atamıştı. Annesi onun verdiği talimatları yerine getiriyor, birlikte çalışıyorlardı. Kimyevi değişime direnen eserler bile bütünüyle temiz suya batırılıyor, sonra kurutuluyordu. Marla özenerek her şeyi bir tabaka bal mumuyla kaplıyordu. Yalnızca altın ve gümüş özel bir işlem gerektirmiyordu. Bu zaman alan bir işti ama Tate'e göre asla bıkkınlık verici değildi. Nomad'dayken kaçırdığı ve özlediği şeydi aslında. Samimiyet, ilgi ve hepsinden öte sürpriz. Her bir çivi ve çubuk bir ipucu ve geçmişten bir armağandı. Top gülleleri üzerindeki armalar, onların Isabella'yı bulmuş oldukları umudunu destekliyordu. Ted, jurnaline gemi hakkında bildiği tüm bilgileri ekledi. Yolculuğu, kargosu ve kaderi hakkında. Özenerek manifestoları her yeni bulguyla çapraz karşılaştırma yaparak tekrar tekrar kontrol etti. Bu arada hava pompası parçalanmış gövdeyi ortaya çıkaracak kadar kumu çekmişti. Onlar kazdı, o çizdi. Yüzeye konglomera dolu kovalar taşıdılar. Onlar gözleri ve elleriyle bulmadan Matthew'nun sonarı safra taşlarının yerini belirledi. Tate, New Adventure'ın salonunda ve güvertesinde çalışırken babası ve Larry harıl harıl eser bulmak için safrayı araştırıyorlardı. Tatlım, Marla başını içeri uzattı. Bir mola vermek istemez misin? Mumlamayı bitirdim. Hayır, iyiyim. Tate bir dizi siyah kehribar tesbih tanesi çizimine ayrıntılar eklemeye devam etti. Bu kadar hızlı gitmesine inanamıyorum. Daha 2 hafta bile olmadı ve gittikçe daha çok şey buluyoruz. Şuna bak anne, şu haçın üzerindeki ayrıntıya bak. Temizlemişsin, ben yapardım. Biliyorum ama bekleyemedim. Marla büyülenmişti. Haç üzerine kazılmış, ağır, gümüş İsa tasvirine parmağını dokundurmak için kızının omzunun üzerine eğildi. Şaşırtıcı. Kollarıyla bacaklarındaki gücü görebiliyorsun. Her yarayı sayabiliyorsun. Bir hizmetkâra ait olamayacak kadar zarif. Görüyorsun, her 10 yıllık süre harika bir şekilde birbirine uydurulmuş ve gümüş işçiliği 1. sınıf. Erkeksi dedi eğlenerek. Bir erkeğe ait bu parça, subaylardan birinin, olasılıkla veya Küba'ya dönmekte olan zengin bir rahibin belki de. Gemi batarken onu eline alıp dua mı etti acaba diye merak ediyorum. Neden mutlu değilsin Tate? Yine hayal kurmakta olduğunu fark etti Tate. Düşünceye dalmıştı. Oh, Santa Margarita'yı düşünüyordum. Çıkartılabilecek durumdaydı. Yeterli zaman ve gayretle batığın kendisi korunabilirdi demek istiyorum. Neredeyse eksiksizdi. Eğer Isabella'yı bulursak, onun da aynı durumda olacağını ummuştum ancak o harabeye dönmüş. Ama yine de çoğu elimizde. Biliyorum, açgözlüyüm. Tate silkinerek üzüntüsünü attı ve çizimini bir kenara bıraktı. Onu ayağa kaldırabiliriz gibi çılgınca bir düşüncem vardı. Tıpkı birkaç yıl önceki ekibimin Fenike gemisini ayağa kaldırmış olduğu gibi. Şimdi ise fırtına ve zamanın geride bıraktığı parçalarla yetinmek zorundayım. kalemiyle oynadı ve kolyeyi düşünmemeye çalıştı. Artık kimse ondan söz etmiyordu. Batıl inanç diye tahmin etti. Angeline'in laneti Van Dyck kadar herkesin aklındaydı. Er veya geç her ikisiyle de uğraşmak zorunda kalacaklarından korkuyordu. Hadi seni bırakayım da işine dön hayatım. Buck'la çalışmak için Mermaid'e yollanıyorum. Marla gülümsedi. Daha sonra yüzerek gelir, ne bulduğunuza bakarım. Tate tesbihi kaydetmek için klavyesine döndü. 20 dakika içinde altın bir kolyeyi incelemeye dalmıştı. Üzerindeki uçan kuş motifi asırlara, dalgalara, zımpara gibi kumlara karşın ayakta kalmıştı. Rahatlıkla 50 bin dolar edebileceğini tahmin etti ve hemen bunu kaydederek çizmeye başladı. Matthew bir an onu izledi. Kağıdın üzerinde kalemi yetkin ve zarif bir şekilde hareket ettirmesine baktı. Güneşin vuruş şeklinden, hayalet gibi profilini monitördeki yansımasından çıkarabiliyordu. Dudaklarını o noktaya, tam ensesinin çukuruna bastırmak istedi. Kollarını ona dolamak, onun da rahatlamış, uysal ve biraz da dokunması için istekli, kendisine yaslanmasını istedi. Ancak son birkaç haftadır temkinliydi. Onu çekiştirmeden kendine yaklaştıracağını umuyordu. Sabır ona düzinelerce huzursuz geceye mal olmuştu. Yalnızca denizin altında oldukları zaman uyum içinde hareket ediyorlarmış gibi görünüyordu. Bedeninin her bir parçası daha fazlası için sızlıyordu. Bir çift şarap kabı yolladılar yukarıya. Bir tanesi sapasağlam. Oh! Ürkmüştü, çevresine baktı. İçeri girdiğini duymadım. Seni Mermaid'de sanıyordum. Öyleydi. Ama tek düşüncesi onun burada, yalnız olduğuydu. Görünüşe göre çıkarılanlardan geride değilsin. Eğer geri kalırsam huzursuz oluyorum. Örgüsünü omuzundan çekti. Yanına oturduğunda onun kendisinden birkaç milim uzağında olduğunun neredeyse farkında değil gibiydi. Ama Matthew farkındaydı ve rahatsızdı. Genelde akşamları herkes yattıktan sonra birkaç saat çalışıyorum. Kendi güvertesinde huzursuzca volta atarken her gece salondaki ışığı görüyordu. Mermaid'e hiç gelmemenin nedeni bu mu? Benim için hep aynı yerde çalışmak daha kolay. Onun çöplüğünde, ay ışığında oturma riskini almaktan çok daha kolaydı. Hesaplarıma göre, Margaret'i çıkarırken harcadığımız zamandan daha fazla zaman harcadık ve henüz batığın merkezine ulaşamadık. Matthew, altın kuşu almak için eğildi. Ancak Tate'in kendi omzuna değince, kasılan omzu daha çok ilgisini çekti. Ne kadar? Tate'in alnı kırıştı. Beklediğim gibi diye düşündü. Böylesine harika bir parçaya bakıp, dolarları düşünmesi. En azından 50 bin. İhtiyatla. Evet, gözleri onun gözlerinde kolyeyi elinde salladı. Bu bizi su üzerinde tutabilir. Bu söz konusu bile değil. Sahiplenerek kolyeyi geri aldı. Çalışma masasını örten yastıklı örtünün üzerine itinayla yerleştirdi. Söz konusu olan ne kızıl? Seninle bunu tartışarak zamanımı boşa geçirmeyeceğim. Ancak konuşmamız gereken bir şey var. Yana kaydı. Onunla yüz yüze gelecek ama yine de epey bir ara bırakacak şekilde bir açı yaptı. Akşam yemeğinde konuşabiliriz bunu. Parmağının ucunu omzundan aşağı doğru gezdirdi. İki haftadan fazladır mola vermedik. Neden bu gece yine Nevis'e bir kaçamak yapmıyoruz? Hadi, işi senin şehvet duygularınla puslandırmayalım Lassiter. Ben ikisini de becerebilirim. Tate'in elini aldı, önce parmaklarını öptü sonra da Müren'in açtığı ufak yara izini. Sen yapabilir misin? Yaptığıma inanıyorum. Ama güven kazanmak için elini kurtardı. Buna çok kafa patlattım diye başladı. Margaret'i koruma fırsatını kaçırdık. Isabella ise çok kötü parçalanmış. Ancak yine de onun bir bölümünü çıkartma şansımız var. Yapmakta olduğumuz bu değil mi? Yalnızca kargosunu demek istemiyorum. Onu kastediyorum. Gemilerin kerestelerini korumak için, açık havada çekmelerini önlemek için yapılan muameleler var. Hatta kısmen rekonstrüksiyonu bile yapılabilir. Polietilen glisol gerekli. Elimde yok. Şirinleşme Matthew. Bu solüsyon banyosuna yatırılan latalar bile kurtarılabilir çünkü sıvı içine işler. Hatta deniz kurtları tarafından delik deşik edilmiş tahtalar bile korunabilir. Haydını arayıp gerekli olanı almasını ve gelip bana gemiyi çıkartmak için yardım etmesini istemeyi düşünüyorum. Unut bunu. Unut bunu demekle ne kastediyorsun? Bu önemli bir bulgu Matthew. Bu bizim bulgumuz diye cevabı yapıştırdı. Lanet olsun, onu hiçbir şekilde tanımadığım bir kolej profesörüyle paylaşmam. O herhangi bir kolej profesörü değil. Hayden Deal, parlak bir deniz arkeoloğudur. Kendini çalışma ve korumaya adamış biri. Onun neye adanmış olduğu beni zırnık kadar ilgilendirmiyor. Bu pazarlıkta ona yer yok. Tiksintiyle, önemli olan bu değil mi? Pazarlık dedi. Çalışma masasının etrafından dolaşarak ayağa kalkabilecek şekilde yana kaydı. Ona senin o çok değerli ganimetinden pay vermeyi teklif etmeyeceğim. Bunu zaten kabul etmez. Bazılarımız her şeyi dolarla ölçmez. Bir dolar kazanmak için bile didinmediğin için senin böyle konuşman kolay. Her zaman sırtını dayayacak baban ve annen, ocakta yemeğin hazır olduğu rahat bir evin vardı. Öfke yanaklarında soludu. Ben kendi yolumu çizdim Lassiter, kendi başıma. Senin tek düşündüğün para kazanmak ve iyi yaşam sürmek. Bu araştırmada eserleri müzayedeye çıkartmaktan çok daha önemli yanlar var. Güzel, bu eserleri müzayedeye çıkarttıktan sonra ne lanet şey istiyorsan, kiminle istiyorsan yapabilirsin. Ona kim dokunacak olursa bir güzel öldürürdü. Ancak o zamana kadar kimseyle temas etmiyorsun. Senin için hepsi bu, değil mi? Avuçlarını masaya vurdu. Kızgın gözleri onunkilerle aynı hizaya gelene kadar eğildi. Önemli olan sadece para. Benim için neyin önemli olduğunu bilmiyorsun. Hiç bilmedin. Az da olsa değişmiş olduğunu sanıyordum. Isabella'yı bulmanın senin için ondan alabileceklerinden daha anlamlı olduğunu sanıyordum. Yeniden doğrularak başını iki yana salladı. Senin hakkında ikinci kez böylesine yanılabileceğime inanamıyorum. Görünüşe göre yapabiliyorsun. Masadan uzaklaştı. Her zaman beni kendi başıma buyruk olmakla suçladın Tate. Ancak sana ne demeli? İstediğin şeye, onu isteyiş şekline bak. Duygularını bloke etse bile kendini öylesine kaptırıyorsun ki. İçinden gelen dürtüye yenilerek genç kızı kollarından kavrayıp kendine doğru çekti. Ne hissediyorsun lanet olası, ne hissediyorsun diye tekrarlayarak dudaklarını dudaklarıyla örttü. Tate çok fazla şey diye düşündü, kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarparken. Çok acımasızca fazla. Yanıt bu değil diye bildi. Bunlardan biri, Isabella'yı, kolyeyi, kahrolası Haydan'ını unut. Gözleri karanlık ve korkunçtu. O tek soruyu yanıtla. Kendini nasıl hissediyorsun? İncinmiş diye bağırdı. Ani bir şekilde akmaya başlayan gereksiz gözyaşları arasında. Aklı karışık, aciz. Evet, duygularım var Matthew, lanet olsun. Ve sen her dokunuşunda beni karmakarışık ediyorsun. Duymak istediğim bu muydu? İdare eder. Bir çanta topla. Onu o kadar ani bıraktı ki tökezledi. Ne? Bir çanta topla. Benimle geliyorsun. Ben, ne, nereye? Çantanın canı cehenneme. Ona duymak istediği şeyi söylemişti ve bunu yeniden düşünmesine izin vermeyecekti. Bu kez değil. Tekrar elini yakaladı ve onu güvertede sürükledi. Genç kız ne planladığı hakkında bir ipucu yakalayamadan onu kolları arasına almış, küpeştenin üzerinden bota indiriyordu. Aklını mı kaçırdın? Bir hafta önce kaçırmış olmalıyım. Onu Nevis'e götürüyorum diye bağırdı Mermide doğru. Sabah döneriz. Sabah, gözlerine siper yaparak Marla kızına baktı. Tate, aklını kaçırmış diye bağırdı Tate. Ancak Matthew çevik bir hareketle aşağı atlayınca oturmak zorunda kaldı. Seninle gelmiyorum diye başladı ancak sesi motorun sesi tarafından boğuldu. Botu hemen durdur, yoksa atlayacağım. Seni geri çekerim dedi ciddiyetle. Yalnızca ıslanmış olursun. Eğer geceyi Nevis'te seninle birlikte geçireceğimi düşünüyorsan, başını şimşek gibi döndürünce kesti. Tartışmak için çok tehlikeli görünüyordu. Matthew dedi, daha sakin bir sesle. Kendine gel. Bir anlaşmazlığımız oldu. Ama halletmenin yolu bu değil. Motoru yeniden durdurunca nefesi titredi. Bir an için onun kendisini aşağı atıp atmayacağını merak etti. 8 yıl önce başlattığımız şeyi bitirmenin zamanı çoktan geldi geçiyor. Seni istiyorum ve sen de demin beni aynı şekilde istediğini söyledin. Bunu düşünmek için oldukça bol zamanım vardı. Bunu halledene kadar yolumuza çıkmaya devam edecek. Eli dümen yekesini tutuşundaki sertlikten acıyordu. Gözlerime bak Tate ve bana dediğin şeyi kastetmediğini, bunun ve burada yaptığımız hiçbir şeyin seni etkilemediğini söyle. Ben de döneyim ve geri gideyim. Bunun sonu olsun. Sarsılmıştı. Kafası karmakarışıktı. Kendisini zorla kaçırmış bir tekneye atmış olabilirdi ama şimdi seçimi yine kendisine bırakıyordu. Benim burada böyle oturup cinsel çekimin etkilerini tartışmamı mı bekliyorsun? Hayır, senin evet veya hayır demeni bekliyorum. Geriye, Mermaid'e, annesinin hala küpeşte de durduğu yere doğru baktı. Sonra Nevis'in sisler arasındaki tepesine. Of, lanet olsun. Matthew, hiç giysimiz, bagajımız yok, odamız bile yok. Bu bir evet mi? Ağzını açtı. Kekelediğini duydu. Bu delilik. Genç adam, bu bir evet diye karar verdi ve motoru ateşledi. Onunla tekrar konuşmadı. Rıhtıma ulaştılar. Botu bağladılar. Kol mesafesinde sahili geçerlerken boş bir şezlongu gösterdi. Otur dedi ona. Döneceğim. Tartışmak için fazlasıyla düşünceli, oturdu. Çıplak ayaklarına bakıyordu. Elinde bir tepsiyle önünde duran garson kızın içki ikramına şaşkın bir gülümseme ve belli belirsiz bir baş sallamasıyla karşılık verdi. Tate denize baktı ancak Mermaid ve New Adventure görüş alanı dışındaydılar. Görünüşe göre orayla bağlantısını kesmişti. Eğer bu bir yanıt idiyse soruyu daha fazla düşünemezdi artık. Ama Matthew geri gelip elini uzattığında tuttu. Bahçeler arasından sessizce yürüyerek meyilli yeşil çimi geçtiler. Genç adam sürgülü bir kapının kilidini açtı, arkalarından çekip kapadı ve dili çevirdi. Oda aydınlık, havadar ve pastel renkler içinde rüya gibiydi. Yatak titizlikle yapılmış, kalın yastıklar kabartılmıştı. Tate etrafına bakarken Matthew storları çekip odayı gölgelere boğunca irkildi. Matthew, sonra konuşuruz. Örgüsünü çözmek için arkasına uzandı. Saçlarının açık olmasını, parmakları arasından akmasını istiyordu. Tate gözlerini kapadı ve ayaklarının altındaki zeminin sallandığına yemin edebilirdi. Ya bu bir hata ise? Daha önce hiç hata yapmadın mı? Matthew sırıttı. O da karşılık olarak gülümsedi. Bir veya iki ama sonra başını aşağı eğerek genç kızın dudaklarını buldu. Onun içine dalmaya ihtiyacı vardı. Bundan emindi. Sanki aklını kurtarmak veya en azından bulmak için bazen denize dalma ihtiyacı duyduğu gibi. Elleri giysilerini çıkarmak, altındaki tene dokunmak ve bir zamanlar vazgeçmiş olduğu şeye sahip olmak için kaşınıyordu. Ancak kendisinin onu buraya getirmesine neden olan ateşli açlık dürtüsü, onun lezzeti içinde aktıkça yumuşuyordu. Dünkü kadar tatlı, o anki kadar taze. Hiçbir zaman tam olarak fethedilmemiş olan aşk, içini zaferle sarıyordu. ''Bırak sana bakayım.'' diye mırıldandı. ''Sana bakmak için çok uzun süre bekledim.'' Parmaklarının ucuyla, incelikle, titremesini anlayış göstererek bluzunu çıkarttı bir kenara attı. Cildi soluk fil dişi ve yumuşak satendi. Elleri ve gözleri için nefis bir ziyafetti. Her yerine. Ağzı çıplak omzunda kayarken, şortunu ve altındaki minicik pamuklu parçasını sıyırdı. Onun deniz kızıydı. Onu keşfetmekten sersemlemişti sanki. Öylesine ince, beyaz ve güzeldi ki. Tate, Matthew diye fısıldadı. Erkeğin gömleğini başının üzerinden sıyırdı. Teninin onun teniyle buluşması için yanıyordu. Dokun bana, bana dokunmanı istiyorum. Genç adam, kafasının içinde yankılanan bu kelimelerle onu yatağa yatırdı. Sessizce ve akıllıca her ikisini de zevke boğdu. Şefkat öylesine beklenmedik, öylesine tahrik ediciydi ki. Bunu bir zamanlar görmüştü. Aşık olduğu küstah genç adamın içinde saklıydı. Ama onu şimdi bulmak, bunca süre sonra bulmak bir hazineydi. Erkeğin ağzı inlemelerini sabırla yutarken, elleri geziniyor, okşuyor ve uyarıyordu. Tate'in onu araştıran parmakları, kas, yara izleri ve kendi meraklı okşamalarıyla ısınan bir ten buldu. Onu tattı. Dudaklarını ve dilini o tenin üzerinde gezdirerek erkeğin ve denizin tadını aldı. Şehvet denizinde yüzerek, onun üzerinde gezinirken çıkardığı mırıltılarından zevk alarak rüyaya daldı. Ağzı göğsü üzerine kapanınca zevkten titreyerek onu karşılamak için yaylandı. Erkek öylesine ateşli, öylesine sıkı, öylesine kontrollüydü ki, tüm bu süre boyunca elleri devamlı üzerinde geziniyor, gittikçe artan, ufak, istekli titreşimler yaratıyordu. Genç kızın içindeki deniz kabarmaya başlayınca, genç adam onun bu uç noktadan dönmesini sağladı. Nefesi kısa kısa solumaya dönüşünceye kadar yeniden onu o dar sınıra tırmandırdı. Eğer gücü olsa yalvaracaktı. İçinde hava sıcak ve ağır ve tehlike doluymuşçasına fırtınalar kopuyordu. Matthew'a baktı. Ani zevk çırpıntıları, şaşkınlık ve son olarak da yüzündeki çaresizlikten büyülenmişti. Onu doğruğa ulaştırıp uçurduğunda, Kendi beyni, film şeridi gibi dönüyordu. Onun bedeninin gerilip vahşi bir boşalmayla titrediğini hissettiğinde, kendi iniltisi de onunkiyle birlikte duyuldu. İsteğin vahşi pençesine karşı direnmeye çabalayarak, dudaklarını dudaklarının arasına aldı. Tate'in nefesi normale dönünce, onu incelikle tekrar uyardı. Perişan edip tekrar sınıra, fırtınanın içine taşıdı. Tate titremelerini durduramıyordu. Sanki bedeni ikiye ayrılacakmış gibi geliyordu. Dalga dalga gelen zevk kendisini darmadağın ederken ona tutundu. Hint okyanusunda bir fırtına atlatmış, denizin 30 kulaç altında bir kum fırtınası içinde sürünmüştü. Bir erkek bedeninin sıcaklığıyla isteğinin, umursamazca kendisininkiyle kaynaşmasını yaşamıştı. Ancak hiçbir şey bu uzun, amansız sevişme kadar ona dokunmamış, kanını kaynatmamış veya aklını başından almamıştı. Artık geride gizleyecek hiçbir sırrı, onları altına gömebileceği bir gururu kalmamıştı. Kendisi her kim olursa olsun, o kendisinden her ne isterse istesin, onun emrindeydi. Güçsüzdü, harabeye dönmüştü ve kendini ona isteyerek ikram ediyordu. Matthew yavaşça tadını çıkararak içine kaydı. Şimdi Tate gibi o da titriyordu. O kendisini derinliğe alır, sımsıkı sararken alnını alnına dayadı. Tate, duyguları içinde yanardağ gibi patlamıştı. Yalnızca bu diye fısıldadı. Yalnızca sen. Elleri genç kızın ellerini aradı. Parmakları kenetlendi. Bu anı uzatmak için ritmi yavaş tutmaya çalışarak içinde gidip geliyordu. Kalbinin göğsünde gümbürdediğini, nabzının yükseldiğini, genç kızın kendisini deli eden yumuşaklığını hissedebiliyordu. Tate'in tırnakları omuzlarına gömülmüştü. Gövdesi kıvrılıp bükülüyordu. Gırtlağından bir hıçkırık yükseldi ve onun adıyla son buldu. Sonunda Matthew da onun yumuşaklığı içinde kendini kaybedip daldı. Batı Hint göklerinde güneş alçalırken Van Dyck binlerce mil ötede Napolyon konyağını yudumluyordu. Wyman Lassiter araştırmaları ile ilgili operasyona ait en son rapor masasındaydı. Bu onu tatmin etmekten de öteydi. Görünüşe göre hala Margaret'in kalıntılarını araştırıyorlardı. St. Kitts ve Nevis'teki bağlantılarından hiçbirinin önem taşıyan bir şeyden haberi yoktu. Raporda rastgele bir tatil diye belirtiliyordu ancak Van Dyck ikna olmamıştı. İçgüdüleri güçlüydü. Belki de onların peşine düşmenin zamanıdır diye düşündü. Batı Hint tarafına ufak bir gezi iyi olacaktı belki de. Bu en azından Tate Beamon'a karşı memnuniyetsizliğini dile getirme fırsatı yaratacaktı. Ve bunca yıldan sonra Lassiter'lar kendisini Angeli'nin lanetine götürmeyeceklerse onları yok etmenin zamanıydı artık. 31. ayrımın sonu. Sayfa 304. Devamı 32. ayrımda.